Ayrım 5.
Sayfa 55. Elin tarlasına girmesin öküzler, dikkat et, diye bağırdı babası ardından. Yutkundu, hırıltılı hırıltılı öksürdü. Dunyaşka gülmemek için avurtlarını ısırdı. Ateş azdan kesilmişti. İçin için yanan çalıların bal gibi ağır, yanık yaprak kokusu ateşin başındakileri sarıp serseme çevirmişti. Gece yarısı Gregor ayaklarının ucuna basa basa kampa yanaştı. 10 adım ötede durdu. Babası arabada horluyordu. Daha sönmemiş korlar külün içinden altınsı tavus gözleriyle bakıyordu adama. Örtülü sarılı bir karartı arabanın yanından ayrılıp ağır adımlarla Gregor'a doğru geldi. 2-3 adım ötede birden durdu. Aksinya. Gregor'un yüreği kopacakmış gibi atıyordu. 1 adım ilerledi, eğildi, gocuğunun kenarını geriye attı. Yanıp tutuşan kadının uysal vücudunu kendine çekti. Genç kadının dizleri bükülmüştü. Tir tir titriyor, çeneleri birbirine vuruyordu. Kurt boğazladığı kuzuyu nasıl sırtına vurur? Gregor öyle birden kadını kaptı, kolunun üstüne attı. Ayakları birbirine dolaşa dolaşa soluk soluğa koştu gitti. Gocuğunun açık etekleri yeri süpürüyordu. Ah Grişka, Grişka, baban! Ses çıkarma şimdi. Aksinya kurtulmaya çabaladı. Ekşi ekşi yün kokan gocuğun içinde soluk almaya savaşırken pişmanlığın acımtırak duygusuna kendini koy verip bağırmasına ramak kaldı. İndir beni, ne oluyor? Kendim gelirim, bırak sen! Gök mavisi, kan kırmızı bahar çiçeğine benzemez bir kadının günü geciken sevgisi, yol kenarında biten ban otu gibidir. Samanlar biçildikten sonra Aksinya bambaşka bir kadın oldu. Sanki yüzüne damga vurulmuştu. Öbür kadınlar onu görünce burun kıvırıyorlar, arkasından başlarını sallıyorlardı. Genç kızlar hasetten çatlıyordu. Ama Aksinya hiç ayıbına bakmadan, mutlu, mağrur başını dimdik tutarak yanlarından geçip gidiyordu. Az sonra Gregor Melekov'la aralarında bir şey olduğunu bilmeyen kalmadı. Önceleri herkes birinin kulağına bir şeyler fısıldıyor, söylenene yarı inanıyor, yarı inanmıyordu. Günün birinde köyün çobanı, değirmenin orada alçak çavdarların arasında ay ışığında yatarken gördü onları. Söylenti kirli bir ses dalgası gibi yeri göğü sardı. Sonunda Panteleimon'un kulağına geldi. Bir pazar günü Mokov'un dükkanına gitmişti. Kapıdan adam girmiyordu. Öyle kalabalıktı içerisi. Panteleimon girince baktı, herkes ona yol açar gibi. Kumaş satılan tezgaha yöneldi. Dükkan sahibi Mokov hemen koştu yanına geldi. ''Nerelerdeydin yahu bunca zamandır Prokofieviç?'' ''İş vardı iş, çiftlik derdi.'' ''Ne? Seninkiler gibi oğulları olsun adamın, derdi mi kalır?'' ''Ne olmuş oğullarım var da Piotr'yı kampa yolcu ettik. Bütün iş benimle Grişka'nın üstüne kaldı.'' Mokov sert, kızıl sakalını parmaklarıyla ikiye ayırdı. Göz ucuyla manalı manalı dükkanı dolduran kazaklara baktı. ''Ya ya koca oğlan'' dedi. ''Niye bize bir şey demedin?'' ''Neye dair?'' ''Ne demek neye dair? İnsan oğlunu evlendirmeyi düşünür de kimseye söz söylemez mi?'' ''Hangisi o dediğin?'' ''Hangisi olacak Grişka? Evli olmayan o. Daha yok bir niyeti.'' Stepan Astakov'un Aksinyası gelinin olacakmış diye duydum da. Ne? Kocası daha hayattayken. Bana bak Platoniç, şaka bu değil mi? Ha? Değil mi? Diye Panteleimon kekeledi. Şaka mı? Herkesin ağzında. Panteleimon tezgahın üstüne serili kumaşı eliyle düzeltip duruyordu. Birden döndü. Aksak ayak kapıya yöneldi. Doğruca eve gitti. Her zamanki gibi başı önde yürüyor, parmaklarını yumruğuna bastırıyordu. Sakat bacağı daha da aksıyordu. Astakovların evinin önünden geçerken söğütlü çitten içeri bir göz attı. Aksinya kalçalarını oynata oynata, tertemiz, dinç, her zamankinden daha genç, elinde bir boş kova eve giriyordu. ''Hey dursana biraz!'' diye bağırdı Panteleimon. Bahçe kapısını itti, açtı. Aksinya durdu, ihtiyarı bekledi. Beraber eve girdiler. Tertemiz süpürülmüş toprak yere kırmızı kum serpilmişti. Köşede kerevetin üstünde fırından yeni çıkmış çörekler duruyordu. Mutfaktan küflü elbise, tatlı elma kokuları geliyordu. Koca kafalı bir tekir geldi, Pantaleon'un bacaklarına sürtündü, sırtını kabarttı. İhtiyar bir tekmede kediyi kerevetin oraya gönderdi. Birden haykırdı. ''Nedir bu işittiğim ha? Kocanın elinin sıcağı daha geçmedi, sen başka heriflere göz koyarsın. Bak Grişka'ya neler yapacağım şimdi. Stepan'a da yazacağım, duysun. Seni orospu seni. Anan olacak kancıktan yediğin sopalar yetmedi anlaşılan. Bundan böyle benim avluma adımını atmayacaksın, anlaşıldı mı? Delikanlıyla işi pişirsen Stepan gelince. Üstelik de benim...'' Aksinya gözlerini kısmış dinliyordu ihtiyarı. Birden hiç utanmasız eteklerini havalandırıverdi. Kadın kokularıyla, memeleriyle adamın üzerine saldırdı. Dudakları titriyordu, dişleri ortaya çıkmıştı. ''Kaynatan mısın, nesin sen benim ha? Kaynatan mısın? Bana mı akıl vermeye kalkışıyorsun? Sen git, o kendi koca götlü karına akıl ver. Defol buradan hadi, git kendi evinde bağır çağır. Orada geçer senin sözün, gözüm görmesin seni.'' Topal herif sen de defol. Gırtlaklanan yaban domuzu gibi bağırıp durma öyle başımda. Korkum yok senden. Kes sesini deli karı. Defol. Bok alsın canını. Defol git. Defol. Ben istersem yer yutarım senin Grişkan'ı. Ne sandın? Kimseden korkum yok. Anladın mı? Bunu mu istiyordun? Al da kıçına sok. Seviyorum işte Grişka'yı. Oldu mu? Dövecek misin beni? Kocama mı yazacaksın? Atamana yaz istersen. Vız gelir. Grişka benim. Benim. Benim Grişkam o. Benim işte. Hep benim olacak. Orada haykırıp duran Pantaleon'u heyecandan kalkıp inen göğsüyle sıkıştırıyor, kara gözlerinin ateşiyle yakıyor, korkunç edepsiz sözlerle mahvediyordu. İhtiyar kaşları titreye titreye geri geri kapıya çekildi. Köşede bıraktığı sopasını kapmaya davrandı. Eli havada, kıçıya kapıyı açtı. Aksinya onu merdivenlerden iteleyip ardından soluk soluğa bağırdı. Bütün hayatımca seveceğim onu. İstersen öldür oğlunu. Benim Grişkam o, benim. Kendi kendine bir şeyler mırıldanan Pantaleon topallayarak evinin yolunu tuttu. Gregor mutfaktaydı. Pantaleon tek kelime söylemeden geldi, elindeki sopayı oğlunun sırtına indirdi. Gregor doğruldu, babasının koluna sarıldı. Neden bu şimdi baba? Diye sordu. Karıştırdığın işlerden orospu çocuğu. Ne iş karıştırması? Komşunu kirletme, babanı utandırma, karıların peşinde koşma demedim mi sana hayvan? Diye Pantaleon hırladı. Elinden sopayı kapmaya çalışan oğlunu mutfakta oradan oraya sürüyordu. Gregor kısık bir sesle, bırakmam beni dövesin diye haykırdı. Dişlerini sıktı, sopayı babasının elinden çekti, aldı. Dizine vurduğu gibi çat! Pantaleon Prokofievich oğlunun ensesine yumruğu yapıştırdı. Köyün ortasında kırbaçlayacağım seni, şeytanın piçi seni. Köyün delisiyle evleneceksin, hadım edeceğim seni, diye kükredi. Kavgayı duyan yaşlı ana koşa koşa geldi. Pantaleon, Pantaleon, sakin ol biraz, dur hele. İhtiyar kendini tam kaybetmişti. Karısı bir yana, üstünde dikiş makinesinin durduğu masa bir yana uçtu. Pantaleon avluya fırladı. İtişip kakışmada Gregor'un gömleği yırtılmıştı. Kendini toparlamaya vakit bulamadan kapı gürültüyle açıldı. Babası bir fırtına bulutu gibi göründü yine eşikte. Evlendireyim de görsün orospu evladı. Ayağını at gibi yere vuruyor, Gregor'un adeleli sırtına bakıyordu. Yarından tezi yok, gidiyorum bir karı bulmaya. Bugünü de mi görecektim? Kendi oğlum yüzüme gülsün benim. Önce şu gömleğimi giyeyim sonra beni evlendirirsin dedi Gregor. Evlendireceğim seni köyün delisiyle. Kapı küt diye kapandı. İhtiyarın adım sesleri pat küt merdivenlerden inip uzaklaştı. Sietrakov köyünün ötesinde üstü örtülü arabalar birbiri ardı sıra bozkıra yayılmıştı. Göz açıp kapayana kadar beyaz damlı eli yüzü düzgün ufak bir şehir bitiverdi bozkırda. Şehrin düz yolları, ortada bir alanı vardı. Alanda gözcüler nöbet bekliyordu. Şehrin sakinleri bir eğitim kampının o tek düze hayatına dalmış gitmişlerdi. Sabahları çayıra salınan atlara gözcülük eden kazak birliği hayvanları sürüp kampa getirirdi. Hayvanların temizlenmesi, tımarı, eğerlenmesi. Sayım ve yoklama başlardı sonra. Kamp kumandanı çalımla bağırır, yardımcısı oradan oraya koştururdu. Genç kazakları eğiten başçavuşlardan emir emir üstüne. Hücuma geçmek için bir tepenin ardında toplandılar. Düşmanı çaktırmadan çevirdiler. Hedefe ateş edecekler şimdi. Kılıç talimlerinde gençten kazaklar birbirleriyle boy ölçüşmeye can atıyordu. Gün görmüşler, güç işleri kaytarmaya bakardı. Sıcak bir yandan, vodka bir yandan iyice kesilmişlerdi. Uzun araba dizilerinin üzerinden doğru kokulu, iç gıcıklayıcı bir rüzgar esiyor, oralarda bir yerde tarla sıçanları ıslık çalıyordu. Evinden, avlusundan, beyaz badanalı kulübelerin dumanından uzaklara çekiyordu Bozkır insanı. Kampın sona ermesine bir hafta kala topçu eri Ivan Tomili'nin kardeşi Andrei Tomili'nin karısı kocasını ziyarete geldi. Evde kendi eliyle pişirdiği gevreklerden getirdi kocasına. Yanına birkaç parça çerezle köyün haberlerini kattı. Ertesi sabah erkenden kamptan ayrıldı. Kazaklar ailelerine, akrabalarına haber selam yolladılar. Stepan Astakov o bir şey demedi. Akşam hastalanmış, ilaç niyetine vodkayı dikmişti. Değil Tomili'nin karısını, dünyayı görecek hali yoktu. Yoklamaya da gelmedi. Sığıyı çavuşuna gidip göğsüne bir düzine sülük yapıştırttı. Sırtını arabasının tekerleğine dayamış, oturmuştu şimdi. Ağzı bir karış aralık, tombul memelerinden sarkan sülüklerin kanını emip şişişini seyrediyordu. Sığıyı çavuşu yanında durmuş cigarasını tüttürüyor, seyrek dişlerinin arasından dumanını savuruyordu. ''Daha iyice misin bugün? O göğsüme bastıran şey vardı ya, gittikçe hafifliyor, yüreğim de rahatlar gibi. En iyi çaredir sülük.'' Tomil'in yanaştı o sırada, bir göz kırptı. ''Stepan'' dedi, ''sana bir çift sözüm var.'' ''Söyle neymiş?'' ''Bir dakika gelsene buraya.'' Stepan doğruldu. Tomilin'le birkaç adım yürüdüler. Evet, nedir? Karım buradaydı. Bu sabah gitti. Ya, köyde senin karı hakkında söz ediliyormuş. Ne dedin? İyi söz olsa hadi neyse. Gregor Melekov'la kırıştırıyormuş herkesin gözü önünde. Stepan sapsarı kesildi. Göğsünden sülükleri kaptığı gibi yere çaldı. Ayaklarının altında ezdi bir bir. Gömleğini ilikledi, sonra birden korkmuş gibi yeniden çözdü. Kanı çekilmiş dudakları durmadan kıpırdıyor, titriyor, garip bir gülümseyişle geriliyordu. Sonra öfkeyle toplanıp büzülüyordu. Ağzında sert, katı bir şey çiğniyor sandı Tomil'in. Yavaş yavaş Stepan'ın rengi yerine geldi, dudakları oynamaz oldu. Kasketini çıkardı, yeniyle tozunu silerken ''Sağ olasın'' dedi yüksek sesle. ''Haber verdiğin için.'' ''Sade bilesin'' dedim. ''Kızmazsın.'' Tomil'in arkadaşına acıdığını gösterir bir hareketle ellerini pantolonuna vurdu, atına yürüdü. Kampta bir gürültüdür gidiyordu. Kazaklar kılıç taliminden dönmüşlerdi. Stepan dik dik baktı kasketine, daldı. Yarı ezilmiş, ölecek bir sülük çizmesinden yukarı tırmanıyordu. 10 güne kadar kazaklar eğitim kampından dönmüş olacaktı. Aksinya günü gecikmiş aşkını bütün acılığıyla, çılgınlığıyla yaşıyordu. Gregor babasının tehditlerini aldırmadı. Geceleri gizlice sevgilisine gidiyor, sabah gün doğarken ayrılıyordu. Gücünün yetmediği yüke koşulmuş ata döndü iki haftanın sonunda. Uykusuzluktan esmer yüzüne maviye çalar bir renk vurmuştu. Derine kaçan çukurlarında yorgun gözleri adama bezgin bakıyordu. Aksinya hiç yüzünü örtmedi. Gözlerinin altındaki derin lekeler daha da koyuldu. Şişkin, azdan somurtkan, istekli dudakları, sıkıntılı, dünyaya aldırmamacasına gülümsüyordu. Sevgileri öyle çılgınca, öyle olağanüstü, öylesine esrik, utanmasız bir yanıştı. Vicdanları öylesine rahattı. Dünyadan o denli korkusuzdular. Köylü sokakta onlarla karşılaşmaktan çekinir oldu. Önceleri Aksinya yüzünden Gregor'a takılan arkadaşları, şimdi hiç ses etmeden yolundan kaçıyorlar, beraber olduklarında ne yapacaklarını, ne diyeceklerini şaşırıyorlardı. Kadınlar yüreklerinden geçeni sorsan, Aksinya'nın yerinde olmak isterlerdi ya, Aksinya'yı ayıplıyorlardı. Tümü Stepan'ın döneceği günü merakla, sabırsızlıkla bekliyordu, kan kokusu almış hayvanlar gibi. Gregor aralarındaki bağı başkalarından saklamaya kalkışsaydı, Aksinya Gregor'la ilişkisini hiç belli etmeseydi, köy halkı olup biteni gayet tabii karşılayacak, biraz dedikodu edecek, çok geçmeden her şey unutulacaktı. Oysa onlar herkesin gözü önünde beraber yaşıyorlardı. Geçici bir ilişki değildi bu. Bambaşka, korkunç bir duyguyla birbirlerine bağlıydılar. Köylü soluğunu tutmuş, pis bir heyecanla bekliyordu. Stepan gelecek, düğümü kesip atacak. Aksinya'nın yatak odasında tam yatağın üstünde gerili bir sicim vardı. Sineklerin geceyi üzerinde geçirdiği kimi siyah kimi beyaz boş makaralar asılı dururdu sicimde. Makaralarla tavan arasında örümcek ağları uzanırdı. Gregor başını Aksinya'nın çıplak, serin koluna dayamış makara zincirine bakıyordu. Kadının öbür eli Gregor'un gür saçlarıyla oynuyor, parmakları ılık ılık süt kokuyordu. Gregor ne zaman başını çevirip Aksinya'nın koltuk altına uzatsa bir tatlıca kadın teri kokusu dolduruyordu gençini. Aksinya'nın boyalı tahta karyolasının köşelerinde ucuz sivri çam kozalakları oyulmuştu. Demir çemberli kocaman çeyiz sandığı kapının yanındaydı. Köşede bir masa, duvarda General Skoboljov'un at üstünde bir resmi, iki iskemle, iskemlelerin üstünde kağıttan haleleri yıpranmış ikonlar vardı. Yan duvarda asılı fotoğraflar. Birinde saçları karmakarışık, şişkin göğüsleri saat zinciriyle donanmış, yalın kılıç bir kazak grubu. Stepan'la arkadaşlarının askerlik hatırası. Bir çengele Stepan'ın üniforması asılıydı. Ay ışığı pencereden içeri dalıyor, apoletleri süsleyen iki beyaz noktayla oynuyordu. Aksinya içini çekti. Gregor'un iki gözünün ortasından öptü. ''Grishka, sevgilim.'' ''Ne var?'' diye sordu Gregor. ''9 günümüz kaldı.'' ''Az değil.'' ''Ne yapacağım ben Grishka?'' ''Ne bileyim ben.'' Aksinya içini çekecekken durdu. Gregor'un kıvırcık saçlarını düzeltti, ayırdı. ''Stepan öldürür beni.'' dedi. Yarı sorar, yarı bildirircesine. Gregor susuyordu, uyumak istiyordu. Kırpış kırpış gözlerini güç bela açtı. Hemen üzerinde Aksinya'nın mavi derin gözlerini gördü. ''Kocam geri gelince bırakırsın beni artık. Korkuyor musun?'' ''Neden korkacakmışım? Sen karısısın, sen kork.'' ''Senin yanındayken korkmuyorum hiç ama gündüz aklıma gelmiyor mu, ödüm kopuyor.'' Gregor esnedi. ''Önemli olan Stepan'ın geri gelmesi değil.'' dedi. ''Babam beni evlendirecekmiş, öyle diyor.'' Gülümsedi. Bir şey daha diyecekti. Başının altında Aksinya'nın elinin birden sünüp yumuşadığını, yastığa gömüldüğünü, az sonra yine sertleştiğini duydu. ''Kiminle konuştu baban?'' diye sordu Aksinya kısık sesle. ''Kendi kendine söylüyor işte. Anam Korşunovların Natalya'sını düşünüyor.'' diyor. ''Natalya, güzel kız Natalya. Fazla güzel. Eh, evlenirsin onunla. Geçen gün kilisede gördüm. Bir giyinmiş.'' Aksinya hızlı hızlı konuşuyordu. Sözleri karanlıkta paralanıp ufalanıyor, ölüyor, zorlukla duyuluyordu. ''Bana ne onun güzelliğinden? Ben seninle evlenmek isterim.'' Aksinya kolunu Gregor'un başının altından çekiverdi. Kuru gözlerle pencereye baktı. Avluda soğuk, sarı bir sis vardı. Ambarın gölgesi koyuydu. Çekirgeler ötüşüyordu dışarıda. Bir ara donun oralarda balabanlar öttü. Derin, kalın sesleri pencereden içeri doldu. ''Grishka!'' dedi Aksinya. ''Bir şey mi düşündün?'' Aksinya Gregor'un kaba, isteksiz ellerini kavradı, göğsüne bastırdı. Soğuk, solgun yanaklarına bastırdı, haykırdı. ''Ne diye oynadın sanki benimle? Belanı bul, e mi? Ne yapacağım ben şimdi? Grishka, bittim, mahvoldum. Stepan geliyor, ne derim ona ben? Kimsesiz, çaresiz kaldım şimdi.'' Gregor susuyordu. Oğlanın yakışıklı, şahin burnuna baktı Aksinya acı acı, gölgeli gözlerine, sessiz dudaklarına. Birdenbire içinde kabaran duygu seli ne zamandır zorladığı duvarı yıktı, götürdü. Çılgın gibiydi. Gregor'un yüzünü, boynunu, kollarını, göğsünün kaba, kıvırcık, kara kıllarını öpüyordu. Sonra bir soluk aldı, fısıldadı. Gregor kadının vücudunun tir tir titrediğini duydu. ''Grishka, canım benim, sevdiğim, gidelim, kaçalım, gel, her şeyi bırakıp gidelim. Sen benimle ol, kocamı da bırakırım, her şeyi de bırakırım. Gel, madenlere gidelim, seveceğim seni, sana bakacağım. Promakov madenlerinde amcam var, gece bekçisi, bana yardım eder. Grishka, bir de sen, tek kelime.'' Gregor yattığı yerde düşünüyordu. Birden o ateşli, Asyalı gözlerini açtı. Gülüyordu gözleri, alay edercesine. Ne aptalsın be Aksinya, aptal. Konuşup duruyorsun. Bir şey desen bari. Çiftliği bırakır da nereye giderim? Önümüzdeki yıl askerlik var. Topraktan ayrılıp bir yerlere gidemem ben. Bozkır var burada. Soluğum burası benim. Ama orada... Geçen yaz babamla istasyona gittiydik. Ölecektim az kalsın. Lokomotifler gürül gürül. Hava ağır, yanık kömür kokusu. Nasıl yaşıyor insanlar orada anlamıyorum. Alışmış olsalar gerek. Bir tükürdü, tekrar etti. Köyden ayrılmam ben. Olmaz, hiç olmaz. Pencerenin dışında gecenin karanlığı arttı. Ayın üzerinden bir bulut geçti. Avluda o soğuk, sarı sis yoktu artık. Gölgeler kaybolmuştu. Pencerenin dışında çitin ötesinde yükselen karartı, geçen yıldan kalma yakacak çalı çırpı yığını mıydı? Bir fundalık mı? Odanın içinde de gölgeler toparlandı. Stepa'nın üniformasında düğümler soldu. Odanın boz, ağır loşluğunda Gregor ne Aksinya'nın omuzlarını sarsan hafif ürpermeyi ne de iki elinin arasında yastığın üstünde sessiz sessiz sarsılan başını görebildi. Tomili'nin karısının ziyaretinden sonra Stepa'nın yüzü göz görürcesine karardı. Kaşları çatıktı hep. Alnında derin, katı bir çizgi belirdi. Dünyaya küskün, için için kaynayan kızgınlığıyla at adımı nasıl taşır sırtında kederini öyle yüklenmişti. Arkadaşlarıyla çok az konuşuyor, durup dururken kavga çıkarıyordu. Pietro Melekov'un yüzüne hiç bakası yoktu. Bir zaman onları birbirine bağlayan arkadaşlık bağı kopmuş gitmişti. Köye döndüklerinde düşmandılar. Köye geldikleri gibi aynı takım döndüler. Piotr'a ile Stepa'nın atları arabaya koşuldu. Hristonia geriden kendi atının sırtında geliyordu. Tomil'in hastaydı, ateşlenmişti. Arabanın içinde kaputunu üzerine çekmiş uzanmıştı. Fyodor Bodoskov'un tembelliği tutmuştu. Dizginleri Piotr'a aldı. Stepan arabanın yanında yürüyordu. Yol kenarındaki deve dikenlerinin mor başlarını kırbacıyla kırıp kırıp düşürüyordu. Yağmur yağıyordu. Verimli kara toprak kalın, ağdalı yağ gibi tekerlere yapışıp kaldı. Gökyüzüne sonbahar mavisi saçılmıştı. Bulutlarda bir kül rengi. Gece bastırdı. Çevrede bir köy ışığı bile yoktu. Piotr sık sık atları kırbaçlıyordu. Birdenbire karanlığın içinden Stepan haykırdı. ''Hey, baksana sen, hey! Kendi atını kayırıp hep benimkini kırbaçlıyorsun be! Ne bu? Gözünü aç da gör. Hangisi geri düşerse ona vuruyorum. Bana bak, seni koşarım sonra arabaya.'' Piotr dizginleri elinden bıraktı. ''Ne istiyorsun sen benden, söylesene?'' ''Otur oturduğun yerde, horozlanma. Tut çeneni öyleyse.'' ''Ne sataşıyorsun Piotr'a?'' diye Hristonia gürledi. Atını Stepan'ın üstüne sürdü. Stepan ses çıkarmadı. Karanlıkta yüzü görünmüyordu. Konuşmadan yarım saat daha yürüdüler. Çamur tekerlerin altında vıcık vıcık bir ses çıkarıyordu. Yağmur katranlı örtünün üzerine vurdu, durdu.